Ayrım 8. Sayfa 84.
Tabii ki yakında cahilliğin en büyüğünü yapacağını bilmeden söylediği sözlerdi bunlar. Varlıklı hayatlar sürdüren insanların cahil olmadıklarını düşündüğündendi belki de. Fidan Allah'a ve dine bu körü körüne adanmışlığı, babasının içkiye düşkünlüğü, onların ince, zarif, görgülü ve varlıklı insanlar olmayışları, ellerinde var olanla yetinmeleri, boş vermişlikleri, ellerine bir kitap alıp da okumayışları, gezmek denilince akıllarına gelen tek yerin meydandaki çay bahçesi oluşu, resim, sanat, edebiyat, sinema gibi konularda hiçbir fikirlerinin olmaması, konuyu kendi açsa 2 dakika sonra azarlanacağını bilmesi ve boş işlerle uğraştığıyla suçlanması gibi nice şey, kısacası hayalin başka arkadaşlarının evlerinde gördüğü düzenin kendi evlerindeki düzene, arkadaşlarının anne babalarının kendi anne babasına benzemeyişi onu çileden çıkarıyor, yaşadığı hayattan soğutuyor ve mutsuz ediyordu. Dua ise onu ilahlaştırmıştı çünkü bir tek onunla oynarken gülebiliyordu. Bir tek onunla vakit geçirirken günah işlediği hissine kapılmıyordu. Ta ki Fidan uyarana kadar. Fidan'a göre boş boş oturmak da günahtı. Fazla uyumak da, çok konuşmak, çok gülmekti. Oysa Doğan, ablasıyla uyurken de mutluydu, boş boş otururken de, çok konuşup çok gülerken de. Zaman onun yanında su gibi akıp giderdi. O gittiğinden beri ise günler, akşamlar bitmek bilmiyordu. Hayalin ayna karşısında saçlarını tarayışını, arkadaşlarından aldığı ruj ve kalemlerle evde kimse yokken küçük makyaj denemeleri yapışını, sonra gelip kendisini de boyayışını, kapıda bir ses duydukları an korkudan ne yapacaklarını bilemeyip kimseye çaktırmadan banyoya koşarak sırayla sabunlanışlarını ve bunları yaparken nasıl da eğlendiklerini unutamıyordu. Sokakta oynarken biri duaya sataşsa, hayalin tıpkı bir erkek gibi omuzlarını dikleştirerek yanına koşup onu koruyuşunu unutamıyordu. Hayal verken dünya güvenli bir yerdi. Bu ev Hasan Baba'ya, onun dayağına, bağırışlarına ve içkisine, Fidan'ın bitmek bilmez namazlarına ve dini toplantılarına rağmen eğlenceli bir yerdi. Artık eğlenmiyordu ve hayal gittiğinden beri ev bir mezar kadar sessiz ve soğuktu. Fotoğrafları ablasının yatağının dayalı olduğu duvara asmak istiyordu. Böylelikle uyanır uyanmaz ilk onu görecekti. Annesi ve Hasan Baba gibi bir süre sonra onun yokluğuna alışıp gitmemeye kararlıydı. Hayal gittikten sonra oynanacak, gülecek, vakit geçirecek, birlikte ders çalışacak, hatta evde kızılca kıyamet koparacak biri kalmamıştı. Gittikçe içine kapanıyordu ve huysuzlaşmıştı. Mutsuzdu. Mutsuz olduğuna göre kerhaneye gidip ablasını alacağı güne kadar Allah onu sever ve dolayısıyla korurdu nasılsa. Bu duygu ve inanış onu içten içe daha önce cesaret edemediği şeylere yapmaya yönlendiriyordu. Odada ablasının okul çantasının içinde, etrafta, hiçbir yerde fotoğrafları duvara yapıştıracak bir bant ya da yapıştırıcı bulamadı ve mutfağa gitti. Duvarın dibindeki sandalyeyi tezgaha doğru ittirdi ve üstüne çıkıp reçel kavanozuna uzandı. Hayalin evden ilk gittiği sabah annesinin eline tutuşturduğu reçelli ekmeği karşıya fırlattığında ekmeğin reçelden dolayı perdenin üstünde bir sürü asılı kaldığını fark etmişti çünkü. Demek ki reçel yapışkan bir şeydi ve fotoğrafların arkasına sürerse onları duvara yapıştırabilirdi. Çekmecede bulduğu bir kepçeyle bulaşıklıktan aldığı kaseye reçel doldurdu. Vişne tanelerini değil, yalnızca reçelin suyundan istiyordu. Buna rağmen o iri taneler kavanoza her daldırışında derin kepçenin içine doluyor, onlardan bir türlü kurtulamıyordu. Öfkelenmişti. Taneleri kavanozun içine geri koymak ve kaseyi yalnızca reçelin suyuyla bırakmak için bir kaseye, bir kavanoza daldırıyordu reçeli. Bunu yaparken her tarafı batırmıştı. Fidan birazdan gelip kızacaktı. Fidan'ın kızması bir şey değildi de, yine nimeti yere döktüğü için Allah'ın kızacağından söz edecekti. Umursamadı. Kimse gelmeden işini bitirmek istiyordu. Sandalyeden indi. İnerken bileğini burktu. Canı acıdı ama durmadı. İçinde hala taneler olan reçel kasesini hayalin odasına götürdü. Yere oturdu, bağdaş kurdu. Fotoğrafları arkaları üst üste gelecek şekilde önüne serdi. Küçük bir kaşık kullanarak fotoğrafların arkasını reçelle bol bol sıvadı. Üstlerine üfledi. Biraz kurur gibi olduklarında yatağa çıktı ve onları duvara yapıştırıp iyice bastırdı. İki tanesi yapışmış gibiydi. Biri durmuyor, ikide bir düşüyordu. Her düştüğünde biraz daha reçel sürüyordu fotoğrafın arkasına. Sıvıyla iyice ıslanan fotoğraf gitgide incelmeye başlamıştı. O inceldikçe sinirleniyor, sinirlendikçe gözlerine yaş doluyor, hırslanıyordu. Son bir hamleyle fotoğrafı duvara yapıştırdı ve yatakta ayaklarının üstünde doğruldu. Kalçasını bütün ağırlığını vererek duvara yasladı ve bir süre bekledi. Korkarak ve yavaşça geri çekildi. Arkasına dönüp baktı. Hayal kucağında duayla ona gülümsüyordu. Başarmıştı. İyice geri çekilip üç fotoğrafa da yeniden baktı. Akıp durmaya devam eden burnunu yine koluyla sildi. Mutlu olmuştu. Artık her uyandığında ablasını karşısında görebilecekti. Şimdi delilleri ortadan kaldırma vaktiydi. Gidip mutfağı temizlemeli, reçel kavanozunu kapağını sıkıca kapayıp yerine ittirmeli, sandalyeyi duvarın önüne çekmeli, kaseyi ve kaşığı yıkayıp yerine koymalıydı. Mutfağa geçti. Tam sandalyeyi aldığı yere duvarın dibine doğru çekiyordu ki büyük bir gürültüyle açılan sokak kapısı aynı gürültüyle kapandı. İşi yarım kalmıştı. Kalbi çılgınca çarpmaya başladı. Hasan Baba deliler gibi bağırıyordu. Annesi de girmiş olmalıydı içeri. Tek kişiden çıkamazdı bunca gürültü. Hemen kapıyı ittirdi. Duvarın dibine doğru çektiği sandalyenin üstüne tüneyip nefesini tuttu ve konuşulanları dinledi. ''Gördün mü kadın? Bir de bana olmaz öyle şey.'' diyordun. ''Gördün mü şimdi olanları ha?'' ''Sus Hasan, sus, komşular duyacak.'' ''Lan komşunun duyması mı kaldı? Kız orospu olmuş, bizim haberimiz yok.'' ''Yavaş ol, ne olur bak, dua duyar, üzülür sonra. Yalvarırım, yavaş konuş.'' ''Dua duysa ne olacak lan? Benim kızım elin itiyle kaçmış, gitmiş orospu olmuş, kerhanelere düşmüş. Sen hala kendi kızının üzüleceğinden mi bahsediyorsun bana? Ne yüzle ulan, söyle ne yüzle?'' Hasan Baba'nın iri, nasırlı avuçları fidanın yüzünde şaklamıştı. Dua'nın omuzları olduğu yerde titredi. Sandalyeden indi ve cılız bedenini bir lastik gibi bükerek sandalyenin altına gizledi. Küçük bir sümüklü böcek gibi kapanmıştı içini. ''Öyle deme bey, vurma gözünü seveyim. Ne vurmayacağım lan? Bir kıza analık edemedin. Bir göz kulak olamadın benim kızıma. Kendi kuzunu kayırıp benimkini kurda kuşa yem ettin.'' ''Hiç olur mu öyle şey Hasan? Hiç ayırır mıyım onları ben? Ne gün, ne vakit ayırdım? Günaha girme. Girsem ne olacak be? Günaha girsem ne olacak ha? Günaha sevabı mı kalmış işin? Lan bundan hala sınanır mı bir baba? Ben bitmişim. Sen bana ne diyorsun? Başını o seccadeden az kaldırıp da bir bakaydın etrafına. Genç kız bu. Var mı konuştuğu, koklaştığı? Var mı bir yanlışı, bir memnuniyetsizliği? Ana olaydın, ilgileneydin. Varmış bak. Bedir kim? 20 yaşındaymış piçoğlu piç. Ne işi vardı eşek kadar herifin bizim kızın etrafında? Kim lan bu? Bizim mahallenin çocuklarını da tanırsın sen. Ta aşağıyı da bilirsin. Canın istedi miydi? Ta efelerde okunan ezanı kalkar buradan duyarsın lan. Bir tek kızın oynaşını mı bilemedin? Hiç mi görmedin? Hiç mi duymadın? Görmedim Hasan, duymadım. Yeminden duymadım. Sen başını içkiden kaldırdın da ben mi kaldırmadım başımı seccadeden? Deme öyle. Yanlış zamanda edilen yanlış cümlelerdi bunlar. Tokatların ardı arkası kesilmiyordu. Annesinin Hasan Baba'dan yediği her tokat Dua'nın kalbinde patlıyordu sanki. ''Lan sen bir de bana kafa tutuyorsun ha. Peçini tutup da bana yamarken böyle mi söz vermiştin? Sen benim kızıma analık edecektin, ben seninkine babalık gidecektim. Nesi eksik lan kızının? Bak uslu uslu oturuyor dizinin dibinde. Ya benimki? Benimki gitti alemin masasına meze oldu lan. Sen git bu evden. Ya da çıtını bile çıkarma. Al piçini de kapan. Odana mı kapanacaksın? Komşuna mı kaçacaksın? Ne yapacaksın? Beni rahat bırak. Ben el alemin yüzüne nasıl bakacağımı düşünüyorum. Sen bana neler diyorsun? Defol git. Elimde kalacaksın şimdi.'' Dua patır patır uzaklaşan terlik seslerini duydu. Annesi odaya kaçmış olmalıydı. Hasan Baba şimdi içki almak için mutfağa gelebilirdi. Bütün vücudu zangır zangır titriyordu. Daha aklından bu düşünce geçer geçmez Hasan holü geçti ve kapıyı açtı. Buzdolabına yöneldi. Kapağını açtı, şişeyi çıkardı, raftan bardak aldı. Bardağı tezgaha koymadı, çarptı. Şişeydi. Duayı sandalyenin altında fark etmemişti. Bardağın altı tezgaha yapışmıştı. ''Bu ne lan?'' dedi dişlerinin arasından. Bardağı eline aldı, kaldırdı. ampulden sızan sarı cılız ışığa doğru tuttu. Altına yapışmış reçeli fark etti. Pasaklı karı diye bağırdı. Dua bir kez daha titredi ve tutamadı. Oracıkta altına kaçırıverdi. Hasan Baba içkisini bardağa boşalttı. Buz çıkardı dolaptan. Vurdu kalıbı tezgaha sertçe. Dua'nın omuzları bir kez daha. O titredikçe susmuyor, konuşmaya devam ediyordu adam. Başını içeri doğru uzatıp bağırıyordu. Yok artık benim öyle bir kızım. Duydun mu? Cümle alem bilsin. Bundan gayrı bu evde hayal diye bir ismi zikreden benden korksun. Benim öyle bir kızım yok. Aha da şimdi şuracıkta sildim gitti. Üstüne de bir kadeh devirdim mi sen sağ ben selamet. Fidan içeriden çıplak ayaklarıyla koşup geldi. Yeni bir tokat yerim korkusuyla içeri girmeden dikiliverdi kapıda. Duaya bakınmış ama onu evde göremeyince paniklemişti. Fakat ağzını açıp söyleyemiyordu. Kızın korkunca bir yerlere büzüşüp sümüklü böcek gibi gizlenme huyu vardı. Mutfakta olabilirdi. Korkuyor, içeri giremiyor ama girip bakmak istiyor. Ne yapacağını bilemiyordu. Önce sakinleşmesi lazımdı Hasan'ın. Bir cesaret girişti konuşmaya. Hasan, Salim düşün biraz. Bak, artık birlikte kaçtıkları oğlanı da arıyor polis. Bulunacaklar. Gittik, gözlerinle gördün sen de. Onlar da bizim gibi fakir fukaralar. Para yok, pul yok, bunlar ne yer ne içerler. Baktılar ki olmuyor, dönüp gelirler. Kapının önünde mi bırakacaksın kızı? Günah, ben izin vermem böylesine, haberin ola. Sesi istemeden biraz sertleşmişti. Kapısı günaha açılan her cümle, her eylem Fidan'ı cesaretlendirir, sırf günah işlenmesin diye kendini atıverirdi ileri. Bunları söylerken sandalyenin altında Doğan'ın kıpırdadığını fark etti. İçi rahatladı ve daha da uzattı konuşmasını. Bak hem 15 gündür çıt çıkmamıştı. Her yerlerde aradık, her yerlere haber saldık da bulamadık. Şimdi haberi geldi. Bildik ki kız hiç değilse bir oğlanın yanında. Azıcık sevineceğine, hayattaymış, şükür diyeceğine, sildim gitti diyorsun, bu mu babalık? Hasan buz kalıbını elinden bırakıp döndü. İri ve ıslak elleriyle boğazına sarıldı Fidan'ın. Nesine sevineceğim be, nesine sevinecekmişim. Karakola çağırıp oğlanın biri kızını kaçırmış dediler bana. Ne oğlanın anası bir bok biliyor ne babası. Bilseler de derler mi hiç? O kızdan hayır mı gelir artık? Bitti gitti o. Hem ne biliyorsun bunun aşk meşk işi olduğunu ha? Ya satacaksa kızı alalemin heriflerine? Ya kızdan para kazanacaksa? Sen ne biliyorsun oturduğun yerden ha? Cahil karı. Neymiş? Demek ki her şey namazla niyazla olmuyormuş. Dışarıdaki dünyadan haberin var mı senin? Bu işler öyle basit değil. Anladın mı? Film değil bu. Uyan. Dışarıda aç bir iç sürüsü oluyor. O iç satacak o kızı. Satmıştır bile. Bu yaştan sonra kerane kerane dolaşıp kız mı arayacağım ben? Su testisi su yolunda kırıldı. Bitti gitti. Gitti benim güzel çocuğum. Ah benim güzel gözlüm ah. Bu son cümleyi söyler söylemez eli gevşedi Hasan'ın. Fidan'ı bıraktı. Kocaman gövdesinin tam ortasına satır yemiş bir çınar ağacı gibi yavaş yavaş ayrılarak tutunduğu tezgahtan olduğu yere çöküverdi. Sırtını mutfağın tezgahının altındaki kırık dökük dolap kapağına dayadı ve bağıra bağıra ağlamaya başladı. Ah diye inliyor, dizlerini dövüyordu. Tüm söylediklerine rağmen kocasının çok acı çektiğini gördü Fidan. Ne yapacağını bilemedi. Hasan'ın sırtını dayadığı yer duanın altına saklandığı sandalyenin tam karşısıydı. Adam bir ara gözlerini açınca göz göze geldiler. Kız içini çeke çeke ağlıyor, korkudan kıpırdayamıyordu bile. Hasan elini ona doğru uzattı. Buraya gel dedi. Dua kıpırdamadı. Buraya gel dua diye bağırdı bir kez daha. Fidan bir eliyle boğazını ovuşturuyor. Ayakta öylece dikiliyordu. Kaş göz etti kızına git gibisinden. Dua sandalyenin altından çıkardı bedenini. Hasan babanın uzattığı eli tuttu. Minicik eli tir tir titriyordu. Hasan kızı elinden yakaladığı gibi kendine çekip göbeğinin üstüne kapattı. İri kollarından biriyle kızı olağanca gücüyle bastırdı göğsüne. Hüngür hüngür ağlamaya devam ediyordu. Hıçkırıyor, söyledikleri boğuk hıçkırıkların arasında kayboluyor, anlaşılmıyordu. Hayal yok artık. Anladınız mı beni? Bütün resimlerini atın. Bütün giysilerini yakın. Yaşamadı o. Bitti gitti. Bir varmış, bir yokmuş. Sensin artık dua. Ablan yok, ablan gitti. Bunu kafana sok. Benim tek kızım sensin. Anladın mı beni? Duydun mu sözümü? Neyim var benim, neyim yok, hepsi senin. Bundan gayrı gözümü üstünden bir dakika bile ayırma. Büyüyeceksin, okuyacaksın, ablan gibi olmayacaksın. Ablan gibi orospu olmayacaksın. Hasan sustu. Kızı kavradığı eli çözülüverdi. Bayılmıştı. Fidan adamın üstüne kapanıp ıslak bezlerle onu ayıltmaya çalışırken, dua bedenini Hasan babanın gevşemiş kollarından kurtardığı an fırladı ve hayalin odasına koştu. Kapıyı sıkıca kapattı, sırtını kapıya yasladı. Gözyaşlarından önünü göremiyor, nefesi göğüs kafesine sığmıyordu. Elleriyle gözlerini ve etek ucunu söndürdüğü kazayla burnunu sildi. Altının ıslak olduğunu unuttu ve yatağın üstüne çıktı. Reçelli fotoğraflardan biri yatakla duvar arasına düşmüştü. Diğer ikisi yerindeydi. Yatağı duvardan olağanca gücüyle birkaç santim ayırıp koluna oluşan aralığa doğru uzattı ve düşen fotoğrafı yakaladı. Diğer ikisini duvardan söktü. Birbirlerine yapışmasınlar diye reçelli taraflarını alta, ön yüzlerini birbirlerinin üstüne gelecek şekilde koydu. Ablasının ders kitaplarından birini buldu ve fotoğrafları onun arasına sakladı. Şimdilik orada durabilirlerdi. Kitabı aldı ve yastığın altına soktu. Kalbi gümbür gümbür çarpıyordu. Duvara doğru döndü. Bacaklarını karnına çekip yine sümüklü böceğe dönüştü. Olan bitenden anladığı tek bir şey vardı. Ablası kerhanedeydi. Bundan emin olmuştu. Fakat anlamını bilmediği sözcükler listesine iki yeni sözcük daha eklenmişti. Orospu ve piç. Duvarda binbir emekle yapıştırdığı fotoğrafların yerinde dalga dalga yapış yapış kırmızı lekeler kalmış ve odayı vişne kokusu sarmıştı. O lekelere bakarak ve içini çeke çeke ağlayarak uyuyakaldı. Dua, yaşadığı o geceden itibaren hayatı boyunca vişneden, reçelden ve kırmızı renkten nefret edecekti. Çünkü artık zihninde ve kalbinde bir kase vişnenin koyu kırmızı varlığı ablasının kapkara yoksunluğunun karşılığıydı.
Ayrım sonu. Sayfa 92.